Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara bakacağız. Ekonomist Belgin Maviş ile birlikte. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande, iyi sabahlar diliyorum.
İyi sabahlar. Birilerimize hemen başlayalım. Şimdi küresel tarafın ağırlıklı olduğunu görüyoruz ki bakalım Çin üfe, Çin tüfe keza aynı şekilde Ağustos ayında takip edildi. Gelen veriler bu şekilde ve ECB faiz kararı keza takibimizde olacak ve Lagarde'ın da konuşması var. Keza dün bahsettiğiniz özellikle önemini vurguladığınız karar ve sonrası konuşma piyasalar yönünde nasıl bir etkisi olacak? Buyurun. Evet.
Öncelikle Çin'deki gelişmeleri ele almamız gerekiyor. Gelen rakamlara, enflasyon rakamlara baktığımızda son 13 ayın yüksek değerleri olarak karşımıza. Demek ki Çin'de de enflasyon etkisini hissetmeye başladı. Ama ilginç olan sabah haber akışı içerisinde Çin'in 1985'ten bu yana ilk defa denk bütçeye ulaşabileceği, böyle bir hedefe yaklaştığı vurgusu ve haber akışları da oldukça önemliydi. Bununla birlikte tabii ki dün de bahsettik. Bugün de bu haftanın en önemli kararı Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Faizde bir değişiklik bekliyor muyuz? Hayır. Ancak gelen enflasyon rakamları, gelen büyüme rakamları ki Avrupa tarafındaki büyüme rakamlarında da bizdekine benzer baz etkisini net bir şekilde görmüştük. İyi bir büyüme gelmişti %13'lerin üzerinde, ancak bu sürdürülebilir bir büyüme değildi. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin kafaları karıştıran bazı açıklamaları da olmuştu. Tıpkı FED başkanları gibi beklenti yönetimine geçen Avrupa Merkez Bankası'nda özellikle enflasyon vurgusu dikkat çekmişti. Bununla birlikte tahvil alım programlarından bazılarının vadelerinin kısaltılabileceği, bazılarının kaldırılabileceği yönündeki vurgular oldukça önemliydi. Aynı zamanda Delta varyantının yanı sıra Mu varyantı, onu Mu olarak okuyorlar ama Mu varyantının da ciddi anlamda yayılımı piyasaları ciddi şu anda risk alma iştahından uzaklaştırıyor. Ancak burada Lagarde'ın konuşmaları son birkaç gündür hızla değer kazanan dolar karşısında euronun seyri açısından ve tabii ki hisse senetleri piyasası açısından da önemli olacaktır. Bu arada burada İngiltere Merkez Bankası'ndan da gelen bazı açıklamalar vardı. Bir yandan vergileri arttırmaya çalışan bir İngiltere profili karşımıza çıkıyordu Avrupa tarafında. Öte yandansa bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası'nın da enflasyon vurgusu dikkat çekiyordu. Enflasyonist bir ortamda merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kalacaklar mı? Yoksa genişlemeci para politikalarına devam ederek bu süreci aynen kaldığı yerden Avrupa'da Merkez Bankası da dahil olmak üzere daha önce söyledikleri 2022 ve 2024 sonuna kadar sürdürecekler mi? Piyasa bugün bunu anlamaya çalışacak Hande.
Çin için aynı şey konuşabilir miyiz? Çünkü enflasyon endişesi orada da devam ediyor ki üfeye baktığımızda 13 yılın en yüksek seviyesi %9.5.
Evet. Evet, şöyle söyleyeyim, 13 ay dedim, düzeltiyorum, evet. Özür dilerim. 13 yılın en yüksek seviyesi. Bu da şunu gösteriyor. Şimdi enflasyonun büyüme üzerinde pozitif etkisi vardır. Ancak enflasyonu frenlemek için faiz silahını çektiğiniz zaman bu büyüme tarafında ciddi daralmayı, istihdam tarafında da ciddi küçülmeyi beraberinde getirir. Ve Çin gibi ağır nüfus ağırlığı dünya ortalamasının üzerinde olan bir ülke için bu yeni adımları da beraberinde getirecekler. Şu ana kadar Çin Merkez Bankası'nın piyasa regülasyonlarını takip ediyoruz. Sürekli fonlamalar devam ediyor eyaletler bazında. Bir de karantina süreçleri var. O yüzden Çin büyümesi açısından oradaki gelecek olan tüm açıklamalar önemli. Daha öncesinde %7,5'ların altına düşerse bu dünya ekonomisi için ciddi risk anlamına geliyordu. Şu anda %9'lar seviyesinde bulunan bir enflasyon da Çin %7,5-8 hedefini tutturabilecek mi, yoksa bunun uzağında mı kalacak? Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz ama şu anda piyasalarda ve merkez bankalarının kararlarında belirsizlik oldukça etkili.
Peki. Hadi borsayla başlayalım o zaman. Borsa İstanbul BIST üzerindeki 4. işlem günündeyiz dedik. Güne ise düşüşle başladı. 0.21.1430 puandan başladı. Dün de 1433 puan seviyesinden kapattı. Şu an için pozitife dönmüş durumda. %0.27 oranında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Son bir haftaya da bakalım, hatırlatalım. Aşağıda 1433 gördük. Yukarıda ise 1479. Şu an için baktığımızda ise borsa tarafı 1437. Burada neyi fiyatlıyor Bergin Hanım?
Gerek Amerika'daki piyasalar, gerek Avrupa'daki piyasaların kapanışlarına baktığımızda risk alma iştahından uzaklaşma ve teknik seviyelerinde, özellikle yükseliş trendlerinde de teknik seviyelerin aşağı yönlü hareketlerini gördük. Borsa İstanbul tarafında da buna benzer hareketler gördük ki özellikle dikkat çektiğimiz 21 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalarda yatırımcının nasıl bir strateji izlemesi gerektiğinin vurgusunu yaptık. Borsa İstanbul tarafında 21 günlük ortalamalara baktığımızda özellikle orada 1450 seviyesi vardı ve 1450 seviyesini hızla aşağı yönlü olarak kırmıştık ve 50 günlükler seviyesi ise 1432'deydi. Dünkü kapanışımız yaklaşık 1430 puanlar seviyesindeydi ki 50 günlüklerde o kapanışa göre sanki kırılmış gibi gözüküyordu ki bugün itibariyle bu seviyenin de, yani 50 günlüklerinde kırıldığını görüyoruz. Neden önemli bunlar bu seviyelerde dersen, 21 günlük ortalama seviyesi 1450'deydi. Bunun aşağı yönlü kırılması durumunda yatırımcının kredili pozisyon taşıyorsa krediden çıkması strateji açısından uygun olacaktı. Özellikle 50 günlükler aşağı yönlü kırılırsa ki o seviyede 1432, bu kez elindeki mevcut portföy pozisyonu, hani diyoruz ya mesela programımızın sonunda işte portföyün %30'unu hisse senedinde taşıyabilir. %30 hisse senedi taşıyorsa bunu %15'ler seviyesine indirmesi çok daha makul olabilir. Eğer bugün bu seviyelerden Borsa İstanbul tarafında yeniden yukarı yönlü bir tepki gelir ve 50 günlüklerin üzerinde kapatmayı başarabilirse bu risk ortadan kalkacaktır. Bugün tabii biraz iştahsız ve belirsiz bir piyasa profili olabilir. Ancak şu da unutulmamalı, çok sert bir düşüş gösterdik. 1480'leri test ederken 1480'lerden bir anda kendimizi 1430'lar seviyesinde gördük. Bunda birçok etken vardı. İçeride kurun da yükselişi vardı. Sayın Kavcıoğlu'nun dün açıklamalarının tam olarak piyasa reaksiyonlarına yansımaması, anlaşılamaması ya da söylemlerinin işte sonbaharda ya da kışa doğru bir faiz indirimi gelebilir gibi söylemlerle o olayın biraz daha karıştırılması söz konusuydu. Kurdaki yükselişle birlikte biz bir anda bu seviyelere doğru sert bir geri çekilme yaşadık. Hani o hep top örneğini veririm ya, bir elindeki lastik topu yere ne kadar şiddetli vurursan aynı şekilde ve ondan daha hızlı bir kuvvetle yukarı doğru da hareket edebilir. Bugün bu hareket olacaksa eğer, şu anda pozitifte durmaya çalışıyor, bu Lagarde'ın açıklamaları sonrasında olacaktır. Ve tabii ki oradaki açıklamalar, içerikler ne söylerse peki Borsa İstanbul tarafını pozitif yönde etkileyebilir. Genişlemeci para politikalarına daha önceki söylemiş olduğumuz 2022 ve 2024'e kadar devam edeceğiz derse birincisi. Evet, enflasyon bir risk, ancak bununla ilgili mücadelemizi devam ettireceğiz. Şu andaki mevcut küresel bazdaki gelişmeleri takip ediyoruz. Euro'nun ondan sonra diğer para birimleri karşısında seviyesini, mevcut seviyesini koruması tarafındayız derse bu başta DAX olmak üzere bizi pozitif etkiler. Bugünün özelinde desteklerimiz eğer geri çekilirse endekste 1426, 1406 ve aşağıda 1390 seviyesi. Hani de 1390 da özellikle 200 günlükler seviyesi olarak sabah notlarımı almıştım. Hemen orayı da söyleyeyim. Bizdeki şeyde 200 günlükler 1390 seviyesinde. O seviye işte mevcut portföyü oraya doğru geri çekilirse, kötü senaryoyu baz alalım. O zaman portföyümüzü nakde dönüp gelişmeleri takip etmek çok daha önemli olacaktır. Umalım ki o seviyeye gelmesin. Şu anda 1430'lar seviyesinde tutunma, 50 günlükler etrafında dolaşan bir BIST 100 var. Bu da şunu gösterir, beklemeye geçmiş BIST. haber akışını ve açıklamaları bekliyor.
Takip ediyor olacağız. Açıklamalar evet. Özellikle Lagarde'ın konuşması önemli bir konu olarak karşımızda dediniz. Şimdi geçelim bankacılığa. Hemen bakalım bankacılığın hareketi nasıl, performansını haftanın dördüncü işlem gününde nasıl sürdürüyor? Bankacılığa baktığımızda orada pozitif yukarı yönlü 0.06. 1360 son bir haftada yukarıda gören evet. Bankacılık 1297 ki şu an için haftalık en düşük seviyesinde gibi görünüyor bankacılık tarafına baktığımızda ama pozitif yukarı yönlü hareketi de var aynı zamanda.
Hande dünün en çok düşen endeksi bankacılıktı. %2.90'lık bir değer kaybı söz evet. konusuydu ve 1297 şu anda tam da o kapanış seviyesindeyiz. Ve yıllık bazda %12'lere düşmüştü eksisi. Tekrardan %16'lar seviyesine 16.7'lere çıktı. Ve en düşük dün itibariyle 1297, en yüksek 1339 puan seviyesini gördü. 1330'u özellikle dün sabah dikkat çekmiştik ve bunun altına sarkmalarda satış baskısının Borsa İstanbul'a da bankacılık endeksinde de devam edebileceğine dair öngörülerimiz vardı. Şimdi burada tabii ki bu süreç içerisinde hem bizim Merkez Bankamızın kararı bankacılık sektörünün seyri açısından önemli olacak hem de kurdaki gelişmeler bankacılık sektörü tarafından etkili olacak. Yukarı yönlü hareketlenmelerde biz bir kez daha 1330 seviyesini aşıp aşamadığına bakacağız. Dediğim gibi Borsa İstanbul için de aynısını tekrarlamıştım. Bunda da sert bir geri çekilme yaşamıştık. Hani de 1360'ları test ederken 1297'ye geldik. Dolayısıyla aynısına benzer bir tepki görebiliriz. Yönetmenimizden mümkünse bir yıllık periyotta bankacılık endeksini isteyecek olursak tekrarlayan hareketler söz konusu olabilir teknik anlamda bankacılıkta baktığımızda. Şuradaki hareket yukarı doğru yani bir 1063'lerden başlayan hareket soluklanıyor yaklaşık olarak 1150'ler seviyesinde. Oradan tekrardan bir güç alıyor ve 1360'lara doğru gidiyor. Sene başında 1600'ler seviyesindeydi. Evet. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda ya şuna benzer bir sıçrama hareketi yapacak Ekim-Kasım döneminde onları pozitif etkileyen bir haber akışının olması gerekiyor. Kurun yükselişi bankacılık endeksine maalesef baskı yaratıyor bu anlamda. Çünkü yerli ve yabancı yatırımcının daha likit olma ve kurda yükseliş eğiliminin devam edebileceği küresel bazdaki etkilerle düşünerek yeniden alıma geçmesi baskılayabilir. Burada şu anda karar anı endekste yaklaşık olarak bu seviyeler yani 1300'ler karar anımız olacak. Aşağı mı yukarı mı bugün bunu göreceğiz.
Peki sınayiye de geçelim hemen sınayinin hareketine bakalım performansını değerlendirelim. Bakacağız dördüncü günde ki orada da %0.6'lık bir yükseliş görüyoruz. Sınayide de hemen hemen aynı evet. hareketlilik var. 2606 yukarıda, aşağıda ise 2512. Yukarıda şu an için 2533'ten fiyatlanıyor ki %0.62 oranında da yükselişi takip ediyoruz. Sınayi hangi gelişmeleri takip ediyor? Ne dersiniz Belgin Hanım?
Özellikle burada baktığımızda dün sınav endeksi 2518 puan seviyesine kapatmış. Düne göre pozitif. Evet. Yine biz yüzü taşıyan sınav endeksi bugünün üzerinde. %1.29'luk değer kaybı vardı. Bunun kısmen bir bölümünü şu anda geri almış gözüküyor. Ve bu yıl içerisinde %7.61 seviyesinde hali hazırda artı değerini korumaya devam ediyor sınav tarafı. Ve bu gözle baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlenmelerde 2550-2570 bandını görebiliriz. Geri çekilmelerde ise Hande 2510 seviyesi önemli bir destek. Bunun altına sarkmalar 21, 50 ve 200 günlük ortalamalar anlamından satış baskısının artabileceğini teyit edebilir. Dikkatle takip edeceğiz. Şu anda korkulacak bir şey yok. Sanayi tarafındaki hareketlilik pozitif ama dediğim gibi günün ikinci yarısında bu profil değişebilir tabii ki.
Evet, 2606 yukarıda, 2512 aşağıda, 2533'ten de işlem görüyor. Kapanış fiyatının üzerinde bir fiyatlama aynen. var şu an için karşımıza çıkan. Vadeli tarafa geçelim. Hemen sonrasında Viyop'a bakacağız. Ki dün 1590 puanda günü kapattı. Vadeli evet. opsiyon piyasasına baktığımızda bugün nasıl bir performansı var ki? Orada da yukarı yönlü alışlar devam ediyor. 0.16'lık bakalım. Hatırlayalım şöyle bir haftada yukarıda 1623'ü görmüş, aşağıda ise 1563 şu an içinde haftalık en düşük seviyesinde.
Hani tabii burada da ortalamalar önemli. 21-50 ve 100 günlük olarak bakıyorum ben daha çok vadeli tarafa ve bu gözle baktığımızda özellikle orta vadeli trendin 1560 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Şu anda bunun üzerindeyiz. Bu anlamda bu olumlu olarak karşımıza çıkmakta. 21 günlükler 1598 seviyesindeydi ki biz bunun şu anda altındayız. Demek ki 21 günlükleri aşağı doğru kırmış. 50 günlüklerse 1584 seviyesinde. Maalesef 50 günlükleri de vadeli tarafta aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Gelelim 100 günlüklere 1569. An itibariyle 100 günlük ortalamaların da altındayız ve 200 günlüklere doğru yaklaşılması bizim bugün vadeli taraftaki hareketleri daha yakın takip etmemize neden olacaktır. Burada da aynı haber akışını bekleme ve bunun içinde olası bir tepki gelebilme ihtimaline karşı hafif alıcılı yatay bir seyir görüyoruz. Bugünün destekleri 1553'te ve 1527 seviyesinde. 1527 önemli. Bu seviye kırılırsa 1497'ye kadar sert bir geri çekilme ihtimali olduğunu da notlarımıza eklemeliyiz.
Peki. Belgin Hanım, geçelim hisselere bakalım. Her zaman olduğu gibi farklı sektörlerde farklı hisselere bakmaya çalışıyoruz. Bir aylık performanslarını ekranımıza yansıtıyoruz ki Arzum'la başlayalım. Saha kurumsal tarafından şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunun AA, kısa vadeli kredi derecelendirme notununsa A1 plus görünümünün ise stabil olduğu belirlendi. Açıklama bu şekilde. Yukarı yönlü hareket 20.96 fiyatı karşımıza çıkıyor ki %4'ün üzerinde yükseliş görüyoruz Arzum tarafında.
Evet, son birkaç gündür Arzum'da ciddi bir potansiyel karşımızdaydı. Bu gözle baktığımızda yeni halka arzlardan diyeceğim ama arkasından birçok halka arz geldiği için o hani bu yılın halka arzı dersek doğru olur. Gerek başarılı halka arz performansı, gerekse hem satış hem ciro anlamında hem de bununla birlikte 2021-2022 projeksiyonları anlamında umut verdi. Hissedeki hareketlilikler son derece güzel. Orta vadeli model portföyler için bu yükselişler yeniden alım fırsatı yaratır mı portföylere? Buna bakacağız ama genel anlamda baktığımızda hissenin performansının yatırımcının yüzünü güldürdüğünü söyleyebiliriz.
Sektöre ne dersiniz Belgin Hanım? Çünkü gelişmeleri tabii bu yönde çok takip ettik. Hatta bu türlü firmaların farklı alanlara da yöneldiğini biliyoruz. Şu süreçte, yani salgın ve pandemi sürecinde ne dersiniz?
Şöyle söyleyeyim, beyaz eşya sektörü özellikle kredilerin, vadelerin uzaması, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bir de buna ertelenen, ötelenen ihtiyaçlar eklenerek gerçekten başarılı bir 2020 ve başarılı bir 2021 ilk 6 aylık performansını sergilediler. Bu gözle baktığımda hemen aklıma gelen Arçelik, Vestel Beyaz ve Arzum gibi hisselerde ciddi performansları da gördük. Bir yıllık bazı dikkate alacak olursak. Bunlar içerisinde Arçelik biraz daha ön plana çıktı. Hem yurt içi hem yurt dışı satışlar anlamında ki bilançosuna da bu yansıdı ve güzel bilançolar getirdi. Bu da tabii ki bir temettü verme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Temettüyü çok daha yüksek verebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yatırımlar anlamında da 2021'i başarılı tamamlama anlamında da beyaz eşya sektörünün diğer sektörlere oranla otomotivden sonra ikinci sektör olabilme ihtimalini ben görüyorum. Bilançolarının yine üçüncü çeyrekte de pozitif yönde devam etmesi söz konusu olacak. Hisselerdeki performanslar da bunu teyit eder nitelikte zaten.
Peki, beyaz eşya ilişkin değerlendirmeniz de bu şekilde. Geçelim başka bir firmaya, Bantaş'a bakacağız. Sabatier firmasına verilen otomatik duble makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattından oluşan siparişin Eylül 2021'de teslim alınacağı ve gerekli altyapı hazırlıklarının da tamamlandığı açıklanmış. Böyle bir haber akışı var. Evet. Bakalım fiyatımıza nasıl yansımış? 3.45'lerden 3.91'e kadar da çıkmış. Son bir aylık performansı kısa sürede yukarı yönlü. Ağustos'tan Eylül'e gelen ve 3.89 şu an için fiyatı 0.26'lık bir yükselişi de takip ediyoruz beraberinde.
Evet, hissenin yönetmenimizden 6 aylık ya da 1 yıllık hangisi varsa bize getirebilirse grafiğini, oradaki hareketleri biraz daha net bir şekilde görürüz. Hisse zaman zaman çok sert aşağı yukarı yönlü hareketleri de beraberinde yaşadı. Traderlar için fırsatlar beraberinde gelirken yatırımcı için de riskler oldu. Ama trendi yakalayabilen yatırımcılar, çünkü birbirini tekrarlayan hareketler vardı. Ta ki Nisan-Mayıs dönemine kadar, ondan sonra aşağı yönlü hareketler, sonrasında ise sermaye artırımları dahil olmak üzere sert düşüşleri beraberinde görmüştük. Ama genel anlamda baktığımızda haber akışı her zaman olan, bir hikayesi olan hisse olarak yine zaman zaman portföylerde yerini almaya devam edecektir.
Peki kontrol maçıya geçelim hemen sonrasında. Bu da hatırlasalım, geçen senenin halka arzlarından artık o kadar çok üstüne halka arz geldi. Eski olarak karşımıza çıkıyor. Şirkette Star Group iş ortaklığının Irak Elektrik Bakanlığı'na bağlı SCADA Bölgesel Kontrol Merkezi'ni genişletmek ve 3 yeni kontrol merkezi kurmak için verilen 38 milyon dolar tutarındaki teklifin kabul edildiği açıklanmış. Bakalım, fiyata da 53.05'lerden gelmiş 72.15'e kadar. Yine Ağustos ayından Eylül ayına kadar çıkan bir fiyat görüyoruz. Kısa süreli bir hareket. Bugün de 7'nin üzerinde bir yükseliş var. 7.02-72.45'te fiyat karşımıza çıkıyor Belgin Hanım.
Evet, yatırımcının, traderın sevdiği hisselerden bir tanesi. Bir hikaye oluşturuyor. Bununla birlikte bir haber akışı var. Ve bu haber akışlarına baktığımızda da hem bu talepleri karşıladığını, hem o ihalelere girdiğini, hem başarılı olduğunu, hem tahsilatlarını yaptığı gibi birçok haberi de beraberinde görüyoruz. Bu kez Kontrolmatik bizim karşımıza 2021 yılı beklentilerini açıklayarak geldi. Gelir ve FAVÖK noktasında bununla birlikte Ar-Ge yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkinde beklentilerini karşımıza getirdi. Gelirlerinde %175 büyüme ile 550 milyon TL'den fazla bir gelir hedefi var. FAVÖK burada oldukça önemli. %20-25 marj ile 120 milyon TL'den fazla FAVÖK, yani faiz ve vergi öncesi kar beklentisi var hissede. Araştırma geliştirme yatırımlarında ise satış gelirinin %3'ü kadar bir pay ayırıyor. Diğer yatırımlara ise satış gelirinin %6'sı kadar bir Ar-Ge hariç yatırım gerçekleştiriyor. Bu da şu anlama geliyor: bundan sonraki süreç içerisinde de biz Kontrolmatik'i konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü gerek Ar-Ge tarafında gerekse FAVÖK tarafındaki bu beklentileri radarımıza almamız gerekiyor bizim de.
Peki. Sonrasında hemen Merco'ya bakalım. Haber akışını da aktaralım. Şirketin 2020 yılında başlattığı yeniden yapılanma planına ilişkin finansal operasyonlar, tesis ve altyapı yatırımlarının tamamlandığı, 11 milyon Türk lirası tutarında gerçekleşen domates soyma, paketleme, dolum hattı yatırımının üretim sezonuna yetiştirilerek devreye alındığı, ihracat için ürünlerin pazarlanması, stratejik işbirlikleri kapsamında trader firmalarıyla görüşmelerinde devam ettiği açıklanmış efendim. Son bir aylık performansına da bakalım. 4.77 aşağıda görüyoruz ki 5.09'da yukarıda. Gün içi satış görüyoruz. %0.41 oranında Merco Gıda'da 4.88'den şu an için fiyatlanıyor.
Şimdi şöyle Borsa İstanbul tarafında gıda sektöründe hangi hisseler var hatırlamaya çalışalım. Aklımıza neler geliyor? İşte FAD diyoruz. Ondan sonra Kerevitaş diyoruz. Dardanel diyoruz. Değil mi? Daha bununla birlikte Kervan Gıda diyoruz. Birçok gıda firması var. Bunun içerisine hani unları da ekleyecek olursak Pınar Un, Ulu Un gibi un sektörü, Pınar Süt gibi süt sektöründen hisseleri de ekleyebiliriz gıda başlığı altında. Merco da bunlardan bir tanesi ve yönetmenimizden yine rica ederim son 6 aylık performansına bakarsak, zaman zaman yine traderların sevdiği ama yatırımcıların hem fiyatlama olarak takip ettiği ancak bununla birlikte hareket hızına yetişemediği hisselerden bir tanesi olarak karşımızda. Son zamanda Temmuz'dan itibaren de daha yatay ve satıcılı bir seyir izliyor. Demek ki pozitif habere ihtiyacı var hissenin. Eğer bunu sağlayacak olursa yeniden hisseyi 5 lira ve üzerindeki fiyatlamalarda görebiliriz. Kısa vadede hedef olarak ben grafiğine daha öncesinde de baktığımda 5.50-5.30-5.50 aralığının aşılması gerekiyor. Geri çekilmelerde ise hissenin özellikle 4.20-4.25 bandında alımları kısa vadeli trade yapabilmek, dar bant oluyor ama kısa vadeli trade yapma imkanı veriyor. Yalnız işlem hacminin biraz artması gerekiyor.
Peki, Merco sonrası hemen KUA'ya bakalım. Burada da şirketin kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşmasıyla birlikte yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alması sonrasında 584 milyon Türk lirası tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınması kapsamında 22,5 milyon metrekare üretim kapasiteli toplamda 3 yeni hattın yatırımına başlandığı bilgisi var. Yeni bir yatırım haberi ve yatırımların inşaat çalışmalarında %90'ının tamamlandığı ve makinelerin teslim alınmaya başlanarak fabrika binası içine taşındığı da montaj çalışmalarının devam ettiği, yani pozitif bir haber akışı görüyoruz. 1.29'luk yükseliş var. 27 yukarıda, 12 aşağıda. Şu an için günlük fiyatlamasına baktığımızda ise 12.52.
Evet. Muhteşem bir çıkış yakalamıştı halka arz sonrasında ve sonrasında da düşüşleri beraberinde gördük. An itibariyle de 12.50 seviyesinde. Seramik sektörünü hatırlayalım. Ne var? Kütahya porselenimiz var, Uşak seramiğimiz var, Kuar granit var. Şu anda aklıma gelen hisseler olarak ve bu sektör içerisinde fiyatlama olarak en yüksek ve yurt dışında tanınabilirlik anlamında da potansiyeli yüksek olan bir şirket olarak geldi karşımıza Kuar granit. Bu anlamda baktığımızda sektöründe öne çıkan firmalardan bir tanesiydi. Sonrasındaki şeyde şu sert düşüş yatırımcıyı yanıltmasın bölünmede var. Şu anda 12'ler seviyesinde, 12.50'ler seviyesinde görüyoruz bu bantta. 12.20, 12.55 bandındaki hareketlerde 12.60 seviyesinin aşılması gerekiyor. Hani de yönetmenimizden yine rica edelim, bize burada 6 ay belki yoktur ama 3-4 aylık bir performansı grafik varsa gösterebilirse orada daha da net görebileceğiz. Hissenin hareketlerine baktığımızda halka arzdan sonra bir düşüş, ondan sonra sonrasında 28-30'lara kadar bir yükseliş, sonrasında bir geri çekilme, belli bir süre stabil belli fiyat aralığında durma, sonra bölünme, bölünmeden sonra da yeniden yukarı doğru hareket etme. Bununla birlikte tabii sektörü de baktığımızda sektörde özellikle çimento sektörünün ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın da mevcut ciro ve potansiyel satışları düşürmesi de bunda etkili olabilir. Ama haber akışına duyarlı olduğunu hatırlatalım ve takip edelim.
Takip edilecek peki. Şimdi bakalım Pegasus'a geçelim Belgin Hanım. Ben de Ağustos 2021 trafik bilgilerini de aktarmış olayım Pegasus'un. Ağustos ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %1'lik artışla 1.44 milyona yükselmiş efendim. Burada da yolcu doluluk oranı ise %89.5'e gerilemiş. Dış hatı da aktaralım, orada da %30'luk bir azalış var. Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda ise 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %27 azalmış, 7.7 milyona. Doluluk oranı ise orada da 10.3 puanlık bir azalış var, %82.4'e gerilemiş. Bu noktada trafik bilgisi bu şekilde Pegasus'un. Aşağıda 67.55 görüyoruz, yukarıda 82.10, yarım puan üzerinde aşağı yönlü hareket var. Satış görüyoruz, 69.65'te fiyat.
Evet. Yönetmenimize teşekkür ediyorum. Son 3 aylığı bize verdi. Çok normal bu grafiğin olması. Ama beraberinde çok da güzel fırsatlar getirdi. Türk Hava Yolları ve Pegasus belli dönemde Ereğli ile birlikte BIST 100'e de destek verdi. Özellikle yabancının çıkışının yoğunlaştığı Mart ayından sonra endeksin belli seviyelerde tutulmasında bu hisselerin performansı ve beklentileri. Kaldı ki uçakların pistte olduğu, bununla birlikte uçuşların durduğu bir zorlu süreç yaşandı ve bilançolarına elbette bu olumsuz yansıdı. Ancak bununla birlikte Temmuz itibariyle yeniden normalleşme eğilimine dönebilme ihtimali fiyatlamaları yeniden pozitif yönde etkiledi. Hisselerde böyle aşağı yukarı dalgalı ama güzel hareketlerde yatırımcı tarafından yakalandı. Yeniden hem delta varyantının hem mu varyantının artış eğilimi göstermesi, bunun uçuşları engellemesi ve Türkiye'nin maalesef bazı ülkelerde önemli uçuşların olduğu yurt dışı uçuşlarda özellikle turuncudan kırmızıya geçirilmesi gibi unsurlar, havacılık sektörünü olumsuz etkileyen unsurlar. Ancak şu unutulmaması gerekiyor, bu bir geçiş dönemi Eylül ayı havacılık sektörü açısından. Ekim ayından itibaren eğer biz aşılama tarafında daha başarılı, daha hızlanan bir süreci yaşayacak olursak, bunda ilk tepkiyi havacılık sektörü verecektir Hande.
Peki, havacılıktan geçelim sigortacılığa Belgin Hanım. Son bir bakalım Türkiye sigortanın performansına. Orada da şirketin katılım şirketi kuracağı medyada yer alınmış efendim. Böyle bir haber akışı var. 5.06 yukarıda son bir ayda baktığımızda fiyat, 4.75'te aşağıda görüyoruz. Gün içi yükseliş var ve 5.06 yani son bir ayın en yüksek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz?
Şimdi hani Türkiye Sigorta içinde diğer sigortaları birleştirdi ve aynı zamanda Varlık Fonu içerisinde yer alan bir şirket. Ve bununla birlikte bu hafta içerisinde özellikle Türkiye'de katılım bankacılığının payının artabileceği haberleri de gündemimize gelmişti. Bu kez sigortacılık sektöründe şirketin özellikle sigorta katılım şirketi kuracağı açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Bunu biraz daha açmamız gerekirse özellikle dünyada yeşil fon ya da İslami fonlar sigortacılık ve katılım bankaları tarafında dünyada ciddi bir potansiyeli beraberinde taşıyor. Ve ben 2022 itibariyle bugün de projeksiyonum 3 aylık olarak yaptığımda yıl sonuna kadarki süreç içerisinde sigortacılık sektörünü ve bankacılık sektörünü katılım bankaları tarafında takip edilmesinin portföyler açısından önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada Türkiye Sigorta bir kademe daha ön planda olacaktır. Bu atılımlarını gerçekleştirmesi, hele bunu bir de fon haberleriyle desteklemesi durumunda hissenin şu andaki fiyatının ben orta vadeli portföyler için alım seviyesi olarak gördüğümü açıklamalıyım.
Peki. Son bir otokara da bakalım Belgin Hanım. Otokarın performansını nasıl değerlendirirsiniz? 1.81'lik yükseliş görüyoruz. Son bir aylık hareketine bakalım. 344 yukarıda, 315 ise aşağıda. Aşağı yönlü bir hareket var. Gün içi yükselişi görüyoruz. 320.50'de fiyat karşımıza çıkıyor. Buradaki gelişmeler fiyatlamalara nasıl yansıyor?
Hani 2010-12 döneminden itibaren çok sıkı takip ettiğim hisselerden bir tanesidir. Analizlerini de çok fazla sıklıkla yaptım. Ve hem Aselsan hem Otokar noktasında baktığımızda hisselerin nereden nerelere geldiklerini de gördüm. Son analiz ise Ak Yatırım'ın bu sabah yayınladığı bir analiz var. Önder otobüs üreticisi ve zırhlı araç ihracatçısı Otokar için endeks üzerinde hisse fiyatını 12 aylıkta 435 lira olarak hedef fiyat vermiş. An itibariyle baktığımızda hissenin 320'lerde olduğunu görüyoruz ve 12 aylık önümüzdeki 12 aylık periyotta 435'ler seviyesi güzel bir hedef. Hisse bunu görebilir mi? Hisse bunu görür. Bu hissenin böyle bir potansiyeli var. Yönetmenimizden son bir yıllık performansı isteyelim. Özellikle otomobil sektörü içerisinde Ford Otosan aklıma gelen Türk Traktör. Buna bağlı olarak işte Ege Endüstri Boş Fren hisselerinde ciddi performansları gördük. Endekse güç vermeleri anlamında. Ve otokara baktığımızda 430-440'ları daha önce gören bir hisse var. Bu anlamda baktığımızda her geri çekilme hareketi endekste ve hissede orta vade için alım fırsatı verecektir. Çoğu model portföyünde otokarı görüyoruz. Burada neler söylemiş raporun içerisinde Ak Yatırım? Ciro projeksiyonlarımız muhafazakar ancak daha yüksek olabilir demiş. Ve otokarda yükselen zırhlı araç satışları karlılığı destekledi bilgisini paylaşmış. Sonuç itibariyle otokarı bugünden itibaren radarımıza alabiliriz.
Peki, hisseler bu şekildeydi efendim. Şimdi tedbir uygulanan şirketler var. VBTS kapsamında E-Data teknoloji karşımıza çıkıyor. Ve bir yandan da Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. E-Data'ya baktığımızda VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Eylül'e kadar brüt takas tedbiri getirilirken mevcut durumda hisseli payları dışındaki paylarda sermaye piyasası karar geri açığa satış yasağı bulunmakta. Akfen'e de bakalım, orada da şirket paylarına 8 Ekim'e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri getirildi. İki tane hisse var.
Evet, iki tane hissemiz var. Bununla birlikte de yani bu hisselerde E-Data özellikle son dönemde tavan devam eden şeyini halka arz sonrasında bir süre için daha ara verir mi yoksa devam eder mi yine yoluna, haber akışına bakacağız.
Bakalım hisselerin detaylı performanslarına. Akfen'e bakalım. Bu arada performansı nasıl? 1.12'lik satış görüyoruz. 2.02'lerden ama son bir aya da bakalım. Yükseliş grafiği var. 3.66'ya kadar da çıkmış. 3.52 fiyatı evet. Şu an.
Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne baktığımızda son dönemde çok göz önünde değil hisseler. İnşaat sektöründeki yaşananlar, çimento ve demir çelikteki dalgalı seyir gibi unsurlar ve kredi faiz oranlarındaki yükselişler, bunlar olumsuz etkiliyor. Ancak hissenin performansına baktığımızda hisse son bir ayda da bir yükseliş içerisinde devam etmiş yoluna. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim, bu sert yükseliş sonrasında sermaye piyasası kurulu elbette ki fiyatlamalardaki bir bozulma durumu ya da yatırımcının mağduriyetinin engellenmesi söz konusu olduğunca VBTS kapsamını alarak şunu söylüyor piyasaya da fiyatlamalara da, gözüm üzerinizde. Bu tabii ki çok hızlı yükselişin sert bir düzeltmesi gelebilme ihtimaline karşı alınan olumlu bir tedbir.
Peki Belgin Hanım, hisselerde bu şekildeydi. Baktık detaylı olarak, uzun zamandır da portföy alamıyoruz sizden. Tabii. Günün portföyünü alalım.
Evet, 21 ve 50 günlük ortalamalar kırıldığı için portföylerimizde risk almaktan çekinmeyelim. Bu düşüş bir alım fırsatı da barındırdığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla %30'luk payımızı %15 olarak bugün tutalım. Ama 12 aylık periyotta olumlu olan hisseleri bu düşüşte hangi seviyelerden alırız diye düşünelim. Geri kalan 80-85'lik kısmını ise değişken fonda tutalım ve Lagarde'ın açıklamalarını dikkatle takip edelim.
Lagarde'ın özellikle üzerinde durduğunuz açıklamalar takip edilecek. Çok teşekkür ederiz Bergin Hanım. Yarın tekrar görüşmek umuduyla.
Podcast dinle.